أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü konumuz hakikati arayanların önündeki engeller. Sen bu konuyu seçmemizin sebebi, bugün insanlara İslam diye sunulan dinin aslında İslam dini olmadığı, parçalara bölündüğü, Kur'an'dan tamamen uzaklaştığı için insanların önünde Müslüman olmalarını engel haline getirilmiş bir din anlayışıyla karşı karşıyayız. Bugün o konuyla alakalı ayetleri okumaya çalışacağız. Öncelikle Allah-u Teala bu dini nasıl tanımlıyor? Rum suresinin 30. ayetinde sıklıkla okuduğumuz bir ayet. Allah-u Teala diyor ki, فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine yönlendir, bu dine çevir. Niye? Fıtrat Allah, Allah'ın fıtratına, Allah'ın yani yarattığı varlıklara koyduğu oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kurallarına çevir. اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلِيهَا. Ki insanları da ona göre yaratmıştır. لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْكِ اللّٰهِ. Allah'ın yarattığının yerine geçecek hiçbir şey yoktur. Yani şimdi sizin başınızdaki bir saç, vücudunuzdaki bir kıl, yeryüzünde bunu yapabilecek bir fabrika olmaz. Çünkü sizin bütün özelliklerinizi anlatır. Ya da Allah-u Teala'nın tabiatta yarattığı gıdalar, hayvanlar, su, hava, işte bizim vücudumuz, bunları herhangi bir kişinin, yani Allah yaratıyor ama ben de onun gibi yaratırım diyebilme şansı yoktur ve bunu herkes de bilir. Yani peki Allah'ın yarattığının yerine konacak bir şey yoksa Allah'ın dinine de herhangi bir müdahale olamaz. Bugün mesela gıdalara müdahale yapılıyor, insanlar hasta ediliyor. Tabiata birçok şeylere müdahale yapılıyor falan. Öyle oluyor ki sistem bozuluyor ve bir kısım insanlar böylece başkalarını sömürmeye başlıyorlar. Ve bu tabiattaki bozukluğun çok kötü olduğunu bilmeyen yoktur. Herkes bilir bunu. Peki o zaman doğru din de tabiatı yaratanın getirdiği, koyduğu dindir. Bu dindeki kurallar da tamamen tabiata uygun olan kurallardır. Evet, zalike dinul kayyim, işte kayyim din, sapasağlam din, dimdik duran din budur. Allah'ın dini tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatına yansıtılmasıdır, o kadar. Siz tabiattaki herhangi bir şeye müdahale edemediğinize göre, mesela su içmeyi yasaklıyorum denirse tamam. Ne olmuş oluyor? İnsanları kötü seyirde çok büyük bir sıkıntıya sokmuş olursunuz. İşte nefes almak yasak diyebiliyor musunuz? Aynen bunun gibi Allah'ın dininin de herhangi bir hükmüne herhangi bir kişinin müdahalesi mümkün değildir. Ama Allah-u Teala tabiatı yarattıklarını imtihan için yarattığından fesada da müsaade etmiştir. Dolayısıyla bu fesat tabiatta olduğu gibi dinde de olabiliyor. Ama Allah-u Teala burada şunu söylüyor. İşte doğru din budur ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler olmasaydı bizim de doğru dini öğrenme şansımız yoktu. Bu ayeti gördük de öğrendik. Doğru dinin tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatına uygulanması olduğunu ayetten öğrendik. Ondan sonra da Allah-u Teala diyor ki, münibine ileyh. Yani tamamen Allah'a yönelmiş kişiler olun diyor. Yani Allah ne diyorsa o. Sakın bu dine kendi kafanıza göre bir müdahale yapmayın. Tabiata müdahale yapmadığınız gibi. Tabiat yani ne olur, doğallığı bozulmamış olan her şey insana son derece faydalı olur. Ama bir şeyin doğallığı bozuldu mu zararı artar da artar. Peki ona yönelin diyor. Vettekuhu, ona karşı yanlış yapmaktan sakının. Sakın Allah'ın söylediğine aykırı bir tavır içerisine girmeyin. Ve akimussalah, salatı da tam olarak ikame edin. Yani namazı da Allah'ın kitabını iyi anlayabilmek, kafanıza her zaman yerleştirmek ve sürekli kafanda tutabilmek için kılın. Yani öyle şuursuz, anlamadan namaz kılmak olmaz. Mesela bugün bir hoca geldi vakfa. Çok iyi hafızlar yetiştiren bir hoca. Bir de bir Arap geldi, o da bir soru soruyordu. Şimdi oradan tabii konuşmalarımızı anlamıyor ama okuduğumuz ayetlerden hemen ezberinde olduğu için şey yaptı. Ya işte bu ayet mi? Tamam da konu ne? Hiçbir ayetin hangi anlamı ifade ettiğinden haberi yok. İstediği kadar hafız yetiştirsin, istediği kadar Kur'an-ı Kerim'i çok iyi ezbere bilsin. Bir faydası yok ki. Yani şimdi şu önünüzde çok güzel bir su var. Elinizi suya uzattığınız zaman ağzınıza su gitmez ki. Ondan sonra şöyle diyor Allahü Teala: "Ve la tekunu minel müşrikin." Müşriklerden olmayı. Müşrik ne demek? Allah'a ortak koşan. Yani Allah'ın yerine başka bir şey koyuyorsunuz. İşte tabiatta müşrik olmak, tabiatın düzenini bozmaktır. Doğal yapıyı bozmaktır. İşte Allah'ın kitabına karşı müşrik olmak da Allah'ın kitabının doğal yapısını bozmaktır. Müşrikin kim olduğunu da zaten Allah anlatıyor burada. Diyor ki: "Minellezîne ferrakû dînehû." Dinlerini böyle parça parça yapmış olanlar. Mezheplere ayırıyor. İşte Şiiler, Sünniler, Şii mezhepler, Sünni mezhepler, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli falan filan. Bir sürü mezheplere ayırıyorlar. Evet, küllü hizbin minellezine ferraku diyene o mekanı şia. Dillerini bölük bölük yapmış, belli kişilerin etrafında toplaşmışlar. İşte biz falan mezhep, biz filan mezhepiz, bir filan mezhepiz. İsimleri söylerler. Ha, burada şunu da söyleyelim. Mesela Hanefi mezhebi Ebu Hanife'den. Bu mezhebi Kur'an Ebu Hanife mi? Bunu bilemeyiz. Mesela İsa Aleyhisselam'ı bugün Hristiyanlar ilah yapmışlar ama İsa Aleyhisselam'ın haberi yok. Ama o bizi ilgilendirmiyor. O şahıslar gerçek şey mi, gelen bilgiler gerçek miydi? Elmi ona yarın ahirette ancak Allah ortaya çıkarabilir. Bizi ilgilendiren şu anda gördüğümüz yapıdır. Bakıyoruz da siz müşriklerden olmayın, dinlerini parça parça etmiş olanlardan ve belli kişilerin etrafında toplaşmış olanlardan olmayın. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. O her bir grup, yani her bir şey, mesela işte Hanefi, Şafii, her birisi diyor bizim mezhebimiz doğru. Hepsi diyor bizimkisi doğru. Biz bundan mutluyuz. Biz bundan rahatız diyor. Peki Allahü Teala bu tür şeyler için ne diyor bize? İşte burada üç tane ayet okuduk. Kur'an-ı Kerim'de bir ikili yapı vardır. Üçse ikili bir yapı yok. En az dört olması lazım. Dördüncü ayet de En'am suresinin 159. ayetinde var. Başka ayetler de var ama yani konuyu anlatmak için özet olarak Allahü Teala dördüncü ayette de şey En'am 159'da da şöyle diyor: İnnellezîne ferrakû dînehum. Ve dinlerini böyle bir bölük bölük yapın. Bölümlere ayırmış olanlar. İşte Hanefi, Şafii, Şii, Sünni neyse. Ve kânü şi'an, belli kişilerin etrafında toplanmış olan kişiler var ya. Leste minhum fî şey. Hiçbir konuda sen onlardan değilsin. Leste minhum fî şey. Yani Allahü Teala bize bunu emrediyor. Bakayım devamına. İnnemâ emruhum ilallah. İşler Allah'a kalmıştır onlar. Sen tamam. Bu boş ver. Allah onların hesabını sorar. Sümme yünebbi'uhum bimâ kânû yef'alûn. Yapmakta oldukları şeyleri daha sonra Allah onlara tek tek haber verecektir. Yani bakıyorsunuz bugün mesela burada dinleyin parça parça edenlere karışmayın diyor, yapsınlar. Bakıyorsunuz ki mukarreb meleklerden olan iblis Allah'a baş kaldırıyor, isyan ediyor. Tamam. Ömrün uzatılmasını istiyor ve kabul ediyor Allah. Ondan sonra doğru yolun içinde oturacağım, sağdan sol geleceğim, soldan onları saptıracağım. Buna da bir şey demiyor. Çünkü imtihan dünyası var. Ama bugün bakıyoruz, dinlerini parça parça etmiş bu olan bu mezheplerin tamamında bir şey var. Muhammed Aleyhisselam'a yapılan büyük bir iftira var. Kim dininden dönerse öldürülür. Ne yapmış oluyorlar? Tamam sen bak mezhebinden dönersen gittin. Kellen gider. Şey yapmayacaksın. İnsanları şeye zorluyorlar. Münafık olmaya zorluyorlar. Şimdi buradan biz bugün bu yapı içerisinde insanların Allah'ın dinine gelmesini istiyoruz. İşte bakıyorlar. Avrupa'ya gidiyorsun bir taraftan Şiilerin camisi, bir taraftan Sünnilere gidiyorsun işte bu işte Hanefilerin camisi, Şafiilerin, Malikilerin neyse. Ondan sonra yok efendim bu da yetmiyor. İşte bu Türklerin camisi, bu Kürtlerin camisi, bu falanın camisi, bu filanın camisi. Şimdi siz kendinizi onların yerine düşünün. Bu ne ya kardeşim? Bu ne? Yani burada Hollanda'dan onların önde gelen siyasetçilerinden Yoram diye bir şahıs var. Baştan azılı bir İslam düşmanıymış. Bizim bu vakfa geldi, 3 gün kadar kaldı. Kendisini dinledik, onunla ilgili sohbetlerimiz de var, arzu edenler izleyebilirler. Diyor ki, bana anlatılan din, ben baktım ya böyle bir din Allah'ın dini olamaz. Bunun aleyhinde kitap yazmaya başladım diyor. Sonra bir müddet sonra baktım, aa ben yanlış biliyormuşum. Şimdi de sımsıkı bir Müslüman olmuş. İşte biz bu dini insanlara doğru anlatmak zorundayız. Ama geleneksel yapıya göre anlattığınız zaman herkes bir başka tarafa gider. İşte şimdi arkadaşlarımız o konuda hazırlıklarını yaptılar.
Fatih Hocam.
Evet, Fatih Hoca buyur.
Esasında bu dersi yapmamızın amacı işte dünyada son zamanlarda güçlüler zulümlerine devam ettiği sürece insanlarda bir sorgulama dürtüsü harekete geçiyor. Bu vesileyle İslam dinine ilgi duyanlar, İslam dinini tanımak isteyen samimi insanlar ortaya çıkabiliyor. Son zamanlardaki gelişmeler bize bunları gösterdi. Ancak bu insanların bu arayışlarının neticesinde onları bekleyen bir takım tehlikeler, riskler nelerdir? Biz ona dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü tarih boyunca Kur'an-ı Kerim bize şunu söylemiş ki tarih boyunca doğru yolun ortasında ve hep bu işi en iyi bilen insanlar oturmuş. Yani şeytan. İşte biraz önce hocam da atıfta bulundu. Şeytan doğru yolun üzerinde oturacaksa bu işi en iyi bilen insanların doğru yolun ortasında oturduklarını bizim öngörmemiz lazım. Yani bunlar herkesten daha iyi Kur'an-ı Kerim'i bilen, herkesten daha iyi bu Kur'an'ın metninin dilini bilen, külliyatı bilen, geçmişi bilen, öngörüsü olan insanlar, yetenekli ve zeki insanlar ancak ciddi anlamda üveç yapıp saptırabilirler ki tarih boyunca da biz bunu hep böyle gördük. Zaten Kur'an-ı Kerim'de mesela Samiri örneği vardır. Taha suresinin 96. ayetinde. Mesela o tam bir hayal kırıklığıdır Musa için. Çünkü Hazreti Musa'nın en güvendiği insanlardan birisidir, donanımlı bir kişidir. Ve onun böyle şirkin elebaşlığını yapmasına Hazreti Musa bir türlü onu şey yapamaz, kafasında oturtamaz. Sen de mi bunu bana yaptın der. Nitekim onun cevabı da evet canım böyle istedi, nefsim beni buna daha hoş gösterdi, ben de yaptım der. Yani esasında Allah'ın bana sunduğu tercihlerden kötü olanı seçtim. Allah bana bu hakkı vermiş, ben de bunu seçtim demiş. Yine mesela Araf suresinin 176. ayetinde kendisine oldukça ilim verilen, birikimli olan bir kişiye Allah-u Teala eğer doğru yolda olsaydı, isteseydi ona her türlü ikramda bulunurduk. Ancak o dünyayı tercih etti. Der ondan sonra da onu bir köpeğe benzetir Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla yine mesela hocam hep burada anlatır Ad kavmi Kur'an-ı Kerim'de. Ad kavmi biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın torunlarından neşet etmiş bir kavimdir. Yani mümin olan, gemiye binen, kurtulan, ondan sonra karaya inen ve orada çoğalan insanlar. Daha sonra peki Kur'an-ı Kerim bu Ad kavmi için neler söylüyor? Onların Allah'ın ayetlerine karşı kafirlik ettiğini, bozgunculuk yaptığını, şirke bulaştıklarını söylüyor. Dolayısıyla bu dini konularda Allah'ın dininin yanı sıra alternatif dinler oluşturma tarih boyunca hep olmuş ve bunu alelade insanlar değil, tam doğru yolun üzerine oturan birikimli insanlar yapmış. Bunu niçin anlatıyorum? Çünkü burada psikolojik bir engel var. İnsanlar şöyle düşünür. Ya işte namaz kılıyor, abdest alıyor, oruç tutuyor, hacca 50 defa gitmiş, insanlara tefsir dersi veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bunun sapıtmış olma veya insanları saptırıyor olma ihtimali var mı? Kur'an-ı Kerim'in de tam buna verdiği cevap zaten asıl bunlar yapacaktır diyor bu işi. Bu sebeple doğru yolu, hakikati arayan insanların bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Neyin Allah'ın dini, neyin Allah'ın dinine oluşturulmuş alternatif dinler olduğunu iyi tefrik etmemiz gerekiyor. Şimdi biz bunun ilk örneklerini Muhammed Aleyhisselam hayattayken görüyoruz. Yani Muhammed Aleyhisselam hayattayken doğru dinin ortada olduğunu, inen kitabın Allah'ın kitabı olduğunu, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın nebisi olduğunu kendi çocukları kadar iyi bilen, asla şüphe etmeyen insanların Muhammed Aleyhisselam zamanında çevirmeye çalıştıkları filmleri Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Bu insanların mesela işte Ali İmran suresinde bunların bir kısmı müminlere gündüz geliyor. Diyorlar ki evet aranızdaki kişi Allah'ın nebisidir. Ona indirilen kitap Allah'ın kitabıdır. Biz de müminiz, biz de Müslümiz diyorlar. Ama akşam gelince bu defa ertesi günde yahut diyorlar ki ya biz yanlış yapmışız aslında böyle değil bu gibisinden insanların kafasını karıştıran, insanların işte hayallerini yıkan tipleri Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam döneminde bu tür insanların başladığını bize söylüyor. Onun vefatından sonra zaten hepimiz tarih kitaplarından aşinayız, neler olduğunu biliyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra insanların nelerin beklediğini çok rahatlıkla tahmin edebiliriz. Bu suretle bugün mesela gerçekten samimi duygularla hakikati arayan ve Müslüman bir beldeye giden, bana Müslümanlığı anlatın diyen insanların karşılaşabileceği şeyleri şöyle bir iki dakikada mesela hızlı bir şekilde gözden geçirelim. Tabii bunların sayısını çoğaltabiliriz. Mesela iman ilkeleri. Mesela diyecekler ki sen işte Allah'a iman edeceksin. İman nedir? Küfür nedir? Bu kavramlar nedir? Mesela hep burada konuşuyoruz. Allah'ın varlığına inanan kişiye mümin diyoruz. Böyle bir tanım Kur'an-ı Kerim'de yok. Allah'ın varlığını kabul etmeyen kişiye kafir denilir diyoruz. Böyle bir tanım Kur'an-ı Kerim'de yok. Bu tanımlar, bu kavramlar Kur'an'ı olmadığı için adama sen Allah'a iman et, kitaplara iman et, rasullere iman et, ahirete iman et dediğinde bunların hiçbir anlamı o adam için olmayacaktır. Hiçbiri yerli yerinde oturmayacaktır. Yine mesela rasullere iman etmek denildiğinde rasul nedir? Nebi nedir? Allah nebilere, rasullere neyi emretmiştir? Bu ikisi arasında nasıl bir fark vardır? Kitap nedir? İlahi kitap nedir? Hemen karşımıza ne çıkacak? İşte dört tane ilahi kitap göndermiş, 15-20 sayfa suhuf göndermiş. Peki diğerlerine hiçbir şey göndermemiş. Yani daha imani aşamada insanların kafaları karışacak ve Kur'an'dan uzak bir itikadi yapı oluşacak hepsinde. Yine vahiy nedir, değil mi? İşte Kur'an dışı, Kur'an'a alternatif vahiy anlayışı vardır ve bugün geleneksel dini bilginin tam merkezindedir. Asıl kırılmayı oluşturan şey bu vahiy kavramıdır. Mesela bu dine geçmeyi düşünen bir insana vahiy nasıl anlatacaksınız? Kur'an dışı vahiy olayını nasıl anlatacaksınız? Bunlara bunun bir itikat olarak bu insana nasıl şey yapacaksınız ve bir insan fıtratının sesini dinleyerek bunları nasıl kabul edecek? Ya inkar edecek, diyecek ki yok ben böyle şeyi saçmalığı kabul etmiyorum veyahut münafıklığı tercih edecek. Neyse artık öyleyse öyledir diyecek. İbadet esaslarına geçtiğimizde mesela
Ama sen şu vahiy konusunda şey yapalım. Mesela Muhammed Aleyhisselam da maalesef bizim mezheplerin tamamı tarafından ilahlaştırılmıştır. Allahü Teala şeyde Maide Suresi 67. ayetinde diyor ki: "Ey Resul, sana ne indirilmişse sen onu tebliğ et. Bunu yapmazsan sana verilen elçilik görevini yerine getirmiş olmazsın. Allah seni insanlara karşı koruyacaktır. Kimseden korkma, ben sana güvence de veriyorum." diyor. Peki kendi sana ne indirilen neyse onu koruyacaksın. Tamam, indirilen ne? Şimdi onu tebliğ edin. İndirilen de Kur'an-ı Kerim'dir. Zaten ayetler o. Ama bunun yanında Fatih Hoca'nın söylediği gibi bir de vahiy gayrimetlu diye, yani namazlarda okunmaz, onun için vahiydir, şey gayrimetludur diyorlar, tilavet edilmez falan. Şimdi en son Medine'de bir toplantıya gittiğim zaman bana dediler ki: "Ya işte buranın ileri gelen hocalarından biri seninle görüşmek istiyor." Zaten 2 günde 7 tane toplantı organize etmişlerdi oranın uleması. "Ya şey yapabilir, tamam." dedik, gittik. Bu Medine'de Mescid-i Nebevi'nin yanında Buharalılar Vakfı var. Orada bütün ulemayı davet etmiş. Hangi konuyu konuşacağımızı da söylemedi bana hiç. Oraya gittik. Orada dedi ki: "Sen," dedi, "işte Kur'an dışı vahyi kabul etmiyormuşsun. Ya daha kolay anlaşılsın diye öyle söylüyorum." "Öyle bir şey yok," dedim. "Olsa niye kabul etmiyorum?" "Ne demek yok?" "Var," dedi. "Var." Ve bu da Arapların en tepe alimlerinden birisi. Ve o da herkes de orada toplamış. Beni orada millete vezir etmek için çağırmış. Yani orada öğrendim hangi konuyu konuşacağımızı. Dedim ki: "Peki delilin nedir?" Yani Necm suresinde ve men yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. O kendi kafasından konuşmuyor. Ona bütün konuşmaları kendine yapılan vahidir. Peki üst tarafını, alt tarafını. Peki bu ayetin devamını oku bakayım. Kime karşı, yani millet bakıyor bu adam yeni bir şey konuyor. Nedir yani? Kendi kafasından mı konuşuyor? Devamını okur musun dedim. Allemehu şedidul kuvva. O çok güçlü olan onu öğretmiş. Kimdir o dedim, o çok güçlü olan? Cebrail dedi. E peki Cebrail'in öğrettiğine mi diyorum dedim, şey yapıyorsunuz, Kur'an dışı vahiy diyorsunuz. Böyle yaptı. Ondan sonra devamı Allemehu şedidul kuvva ve mirra. Yani o çok güçlü, çok itibarlı olan Cebrail. Ve bil ufukil ala. Muhammed Aleyhisselam en yüksek ufuktaydı. Mekke'nin en yüksek ufku. Hacca gittiğin zaman bakın, Cebel-i Nur'dur. Yani oradaki Hira mağarasının olduğu yerdir. Eskiden oraya çıktık mı Kabe ayağımızın altında gibi gözükürdü. Şimdi her tarafına yüksek binalar yaptılar, gözükmüyor. Peki o devamını ondan sonra, peki dedim, bu burada devamını oku. Cebrail'in nasıl yaklaştığını, ifvahi nasıl verdiğini anlatıyor burada. Hemen birkaç dakika sonra adam böyle dedi: "Ne tebakkafuna, ne tebakkafuna ya Şeyh Abdülaziz. Haze kum bir ruh bedeen yetefeccar. Burada duralım lütfen, lütfen, lütfen. Ne olursun Abdülaziz Bey. Bu kompütür patlamaya başladı," dedi. Bakın ama İslam aleminin tamamı bunun doğru olduğuna inanıyor. İnanıyor. E ne oluyor şimdi? Tutuyorsunuz, Hristiyanlar İsa'yı ilah edindi diye onlara karşı çıkıyoruz. Peki senin yaptığın ne? Evet.
Evet, mesela işte yine hocamın o söylediği şeylerin bir yansıması olarak Muhammed Aleyhisselam'a atfedilen sözlerin, rivayetlerin Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bazen neshettiği yani yürürlükten kaldırdığı, bazen tahsis takyid ettiği yani anlamını daralttığı, bazen tafsil ettiği yani anlaşılması mümkün olmayan şeyleri açıklığa kavuşturdu. Yani esasında Kur'an-ı Kerim'in şiddetle karşı çıktığı şirki Biz İslami ilimlerin tam temeline, merkezine yerleştirmişiz. Bunların hiçbiri rastlantısal olamaz. Bunların her biri profesyonelce çıkartılmış işler. Birileri...
İstersen burada senin söylediğini tasdik eden bir hadis konuşalım. Bana ne güzel söyledin orada. Yani Allah-u Teala'nın ayetlerini Muhammed Aleyhisselam yürürlükten kaldırılıyor, kandırılıyor, neskediyor. Şimdi sen şey yaptın, Ali İmran suresinden Medine'deki hahamların yapmış olduğu organize kafirleştirme olayından bahsettin orada. İstersen ayetlerin meali kısaca bir oku.
Evet, ehli kitaptan bir kısmı şöyle dediler: müminlere indirilmiş olana sabahleyin inanın, akşamleyin de onu inkar edin.
Kitap dediği zaman kitaplarında uzman olan kişiler kendi adamlarına diyor ki gidin sabahleyin inanın, akşam da kafir olun. Ne oluyor? Müminken dinden dönüyorlar mı? Evet.
Belki dinlerinden dönerler.
Tamam. Bunların dinlerinden döndürelim diyor. Organize bir harekette. Evet.
Ve la tu'minu illa limen tebi'a dineküm. Sizin dininizden...
Ondan başkasına şey... Tamam, o kadarı yeter. Peki bakın, bunlar Medine'de hahamlar tarafından, ehli kitap denen o ya da papaz da olabilir orada çünkü şeyler de var, Hristiyanlar da var. Onlar organize bir şekilde çok iyi biliyorlar ki Muhammed Allah'ın nebisidir. En küçük şüpheleri yok. Kur'an'da onunla ilgili de çok ayetler var. Ne diyor? Ya gidin sabahleyin inanın, tamam işte bu din, akşamda kafir olun. Ne oldu? Dinden döndüler. Peki Muhammed Aleyhisselam'a mal edilen, işte Buhari'de de olan ve bütün mezheplerin ittifakla kabul ettiği hadis neydi? Men beddele dine ufaktiluhu. Kim dininden dönerse onu öldürür. Ya peki böyle bir şey varsa hahamlar böyle bir organize hareket yapabilirler mi? Bu olay Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde yer alır mı? Hadi buyurun. Dinden döneni öldüreceksiniz.
Ve bu konuda icma var. Asıl tehlikeli olan o. Yani hiç kimse bunu artık tartışamaz.
Bak, icma dedikleri de nedir? İcma da, icmanda hiçbir delili yoktur. Hristiyanların konsil kararları. Bak şimdi mesela Tübingen Üniversitesi ile anlaşma yapmıştık. Bu İslam ve Hristiyan tarihini birlikte okuyalım falan diye onun maddelerinden bir tanesi oydu. Roma'da bir toplantıda fakülten dekanı dedi ki vallahi bizimkiler ikinci asırdan aşağı asırı inmeye müsaade etmiyorlar dedi. Bizimkiler de müsaade etmez. Çünkü ikinci asırda mezhepler kurulmuş. Kim mezhebinden vazgeçer? Adam dedi ki o zaman yapalım dedi ama müsaade etmediler, yine adamı görevden aldılar. Evet.
Yine mesela iyi niyetle Müslümanlığı kabul etmeye çalışan bir kişinin ibadet esaslarına dair yine muhtemelen kafası karışacaktır. Şimdi ibadetler tarihi, Kur'an-ı Kerim'e bakılırsa Hazreti Adem'den itibaren bizim bugün başlıca ibadetlerimiz namaz, oruç, zekat, hac, kurban hepsi varken bizde oluşturulan algıyla bütün bunların Hazreti Muhammed'le başladığı söylenir. Ve bu konuda işte cuma namazı, teravih namazı, namaz vakitleri, bütün bunlara sokuşturulan hurafeleri düşündüğümüzde, oruç ahkamı ile alakalı Ramazan aylarında hep konuşuruz. Oruç ibadetine sokuşturulan hurafeleri, şunları bunları, hac ibadetiyle ilgili, kurban ibadetiyle ilgili bütün ilmihal bilgilerini bir kişi öğrendiğinde ve bunları Kur'an'la karşılaştırdığında hemen şunu anlayacak ki ya Kur'an'ın dışında bambaşka bir dinle karşı karşıyayım ben. Ve artık bunlar o kadar oturmuş ki hiç kimsenin bunlardan şüphesi yok. Yani işte ibadet ihdas etmiş bir ümmet olmuşuz değil mi? Teravih namazı diye bir namaz ihdas etmişiz hepimiz. Cuma namazının öncesinde sonrasında kılınan namazların tamamını bizler oluşturmuşuz. Yani ibadet oluşturmuşuz.
Cuma'da ikinci bir ezan okutuluyor. Ya kardeşim, Allah diyor ki çağrı yapıldığı zaman koşun. Çünkü o zaman imam minberde olmak zorundadır. Muhammed Aleyhisselam öyleydi. Şimdi gidiyorsun, bekle ki bir ezan daha okuyor. Ulan ne okuyorsun sen, kimi çağırıyorsun? Zaten millet gelmiş. Ya bunlar ne biçim bir şey ya? Bir de İslamofobi diye bir şey kurmuşlar. İnşallah hayra vesile olur. İşte dün kurmuşlardı şeyde.
Ankara'da. İslamofobi ile mücadele merkezi. İslamofobi ile mücadele merkezi.
Kısa bir şey yap istersen, tanıtma.
Ankara Üniversitesi'nde şuradan hemen okuyayım. Ankara Bilim Üniversitesi İslamofobiyle Mücadele Merkezi Araştırma Enstitüsü.
Ve güzel.
Bu dün açılmış.
Güzel de ha, ne anlatacaksınız orada millete?
Evet, yani onunla ilgili henüz tabii bir bilgi yok. Şu an sadece orada açılışında Diyanet İşleri Başkanı'nın ve işte bakanların yaptığı konuşmalarla ilgili bilgiler var ama faaliyetleriyle ilgili bilgi vermemişler henüz.
Belki bu Diyanet İşleri Başkanı kendi kitaplarına uygun namaz kıldırıyorlar mı millete? Yani kendi meallerine uygun namaz kıldırıyorlar mı? Bak şimdi şu anda önümde onların mealleri var. Bak şuradan şey yapayım hemen. Çabucak açayım. İsra suresi. Bak 78. ayeti okuyorum burada. Buradaki mealden okuyacağım. Bakın. Güneşin zevalinden, öğle de batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Gecenin karanlığına kadar ne olur? Yani batı ufkunda aydınlık kaybolana kadar kılacaksın. Bunlar yatsı ezanının o aydınlık kaybolduğu zaman okuyorlar. Vakit bittikten sonra okuyorlar. Ya yıllardır bunları anlatıyoruz. Bunların yanlışlığına dair dünya kadar belgede benim imzam vardır ya. Ve bir taraf bendim, bir taraf Diyanet'ti. Resmi anlaşmamız var. Ne oluyor yani? O zaman biz yanlışsak gelin anlatın, bir ilmi bir şey söyleyin ortaya. İşte buyurun mealde.
Kur'an-ı Fecr'e ne demişler hocam? Devamı nasıldı? Kur'an-ı Fecr'e ne demişler?
Ha? Yok, bunu doğru mana vermişler. Diyor ki bir de sabah namazını kıl diyor ama ondan sonrası kötü. Sabah namazı şahitli diyor. Sanki şahitli bir şey, şahitsiz bir şey varmış. Yahu diyor ki fecrin o bir şey etti, üst üste birleştiği yerde de birleştiği zamanda da namaz kıl. Yani siyah çizgi beyaz çizgiden ayrıldığı zaman var mı böyle bir şey?
Hocam o ayetin meali zaten çok takip var.
Çok böyle acayip bir ayetleri de bozmuşlar. Biraz sonra da göreceğiz ayetleri. Öyle bir hale getirmişler ki. Hadi inanabilirseniz. İşte beni şeye davet ettikleri zaman istersen sen buradan aç bak. Şey bu Enfal suresi 93. ayeti bir oku oradan. Bu Roma'da bir toplantı için Almanların organizasyonuyla Katolik Kilisesi'nin orada Almanya'da iki genç benim oraya geleceğimi duymuş. Benim kaldığım otelin yanında kalmış. Ya Enfal yanlış söyledim. Ya Nahil Suresi. Nahil Suresi yanlış söyledim. Şimdi o sabahleyin kahvaltıya indim otelde. Baktım birisi geldi. Yani bir soru sordu. Şimdi bu Nahil 93. ayeti açtın mı? Oku bakalım. Ha, bak şöyle söyleyeyim. İki arkadaşmış, aileleri de dindar, çocuklukta Kur'an kursuna gitmişler, okumuşlar. Diyor ki biz küçüklüğümüzden beri beş vakit namazı kılarız. Arkadaşım bana dedi ki ya bak Kur'an oku dedi. O da bizimle irtibata geçmiş. Ben Kur'an okudum diyor. Baktım ulan bu ne? Bu Allah'ın kitabı olur mu? Bıraktım ama namazı yine de bırakamadım. Kıldım falan ama hiç içime yatmıyor. Orada benim oraya geleceğimi duyunca hemen gelmişler bunu okudu. Bir oku bakalım.
Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.
Dileseydi tek bir ümmet yapardı. E tamam güzel. Hadi doğru kabul edelim. Hadi, peki ondan sonra ama dilediğini saptırır, dilediğini yoruyor. Belki beni saptırır. Beni erkek yarattı. Ve birisini de kadın yarattı. Ya benim annem babam şu. Fatih'in anne babası başka. Erdem Bey'inki başka. Ne yapalım şimdi? Bundan dolayı günahkar mı olacağız? Dilediğini saptırır, dilediğini yola getir. Evet.
Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksin.
Fatih olduğun şeylerden sorguya çekilecek. Değil, bu ne biçim bir din dedi. Ben de onu anlattım. Dedim ki bakın buradaki Şafii'yle tamamen bir eylemden bahsediyor. İşte söyle manası eğer tercihi Allah yapacak olsaydı hepinizi doğru yola getirirdi. Niye biriniz mümin biriniz kafir yapsın ki? Ama kim doğruyu tercih ederse Allah onu mümin sayar. Kim de yanlış yolu tercih ederse Allah onu kafir sayar. Yaptıklarından sorumlu olacaksın. Hocam böyle mi? Evet. Hemen arkasından arkadaş koşa koşa geldi. Bak hoca burada sor. Sordum dedi. Ne zaman ya sen az önce ayrıldın. Cevabımı da aldım tamam. Ya ne zaman dedi 2 dakikada. Yıllardır seninle tartışıyoruz bu meseleyi. Hadi buyurun. E ne oluyor? Bakın bu konuda Medine'nin gene o az önce anlattığım şey ulemasıyla yaptığım gene bir konuyu tartışıyorduk. Onlara bunu sordum. Dedim ki bak, bir fiilin mastarıyla şimdiki zaman ya da geçmiş zaman kalıplarında temel bir anlam farkı olur mu? Ya bırak Allah'ını seversin, bizi çocuk yerine koyma, böyle şey mi oluyor? Peki dedim, bu şae fiilinin mastarı nedir? Şey, anlamı nedir? Bir şey yapmak, bir şey icat etmek, ortaya çıkarmak. Ortaya çıkarmaksa o zaman şae bir şey yapıyorsanız. Ya ne yapıyor? Hemen imana dair bir şey yaparsa inansın, kafirliğe dair bir şey yaparsa kafir olsun. Peki dedim, şae fiilinin anlamı ne? İstemek, irade. Nasıl dedim bu manayı ver? Oo, hepsi böyle yaptı ya, biz bu manayı nasıl veriyoruz? Hadi buyurun, bakın öyle İslam alemini yanlışlarda ittifak ettirmişler. En kötüsü de bunu sözlüklere yerleştirmişler. Bu yanlışı bulmak için 15 sene uğraştık. Ya diyorsun ki ya bu kadar herkes yanlış olamaz diyorsun ya. Ya ben yanlışsam? Bakıyorsun bakıyorsun tefsirlerin hepsine yerleştirmişler ya. Allah'a çok şükür ki işte hikmet metodunu Cenab-ı Hak lütfetti görmeyi de. Araplar bunu görünce şaşırdılar. Aa. Çünkü hepsi de Arapçayı çok iyi biliyor. Eğer onlar Arapça iyi bilen insanlar olmasaydı ona şey demezlerdi, mastara meşiyet derlerdi. Öyle bir mastar da zaten Araplarda yok. Bir de mastar da uydurmuşlar. Evet.
Evet, yine mesela böyle bir kişi medeni hukukla karşı karşıya kalsa, mesela evli olsa, evliliği bu adamın büyük bir ihtimalle çatırtacak veya bu kadın arayışta olan kadın olsa evliliği muhtemelen bozulacak. Ona diyecekler ki senin boşanman lazım çünkü işte senin karın ya da kocan artık gayrimüslim, sen onunla evli kalamazsın veya işte onlar ölse miras hukuku sıkıntı olacak. Bu evlenmeye kalksa nikah meseleleri ayrı, talak boşanma meseleleri ayrı. Dolayısıyla kişi başına dert almış olacak. Yani ağrıyan, ağrımayan başını derde sokmuş olacak. Niçin? Ya ben valla eski dinimden bir hayrını göremiyordum ama bu din kadar zararı yoktu diyecek belki tekrar. Çünkü isminden tutun ailesine kadar her şeyini bozacak.
Adını değiştirecek.
Adını değiştirecek.
Numaralı eşyalar kimin adını değiştirdi?
Dolayısıyla kişi başına bir sürü dert alacak. Oysa ona bu dikte ettirilen din, Allah'ın diniyle falan hiç alakası olmayacak. Ve bu kişi hiç farkında olmadan belki tekrar öteki dine dönmüş olacak, Allah'ın gerçek dinini bilmeden.
Bak şimdi bunu da şey yapayım. Mesela Tromso'da hani bu kutuplardaki namazla ilgili araştırmalar yaparken İsviçre'nin İsveç'in Tromsø kentine gittik.
Norveç'in hocam.
Norveç'e bak, iyi ki düzelttin, yok hep karıştırıyor. Norveç'in Tromsø kentine birkaç kere gittik. Orada Müslümanlar var, Müslüman olmuş kişiler var. Bize o kadar güzel ev sahipliği yaptılar ki anlatılmaz yani gerçekten. Şimdi orada hanımlar var, dedim ki burada Müslüman hanımlar var mı? Çok. Ama çok büyük de bir engel var. Ne var? Müslüman olduk mu eşimizden ayrılmamız gerekiyormuş. Ben de onlara anlattım, böyle bir şey yok. Ama bütün mezhepler bunu böyle kabul ediyor. Yahu kardeşim, Allah Nuh Aleyhisselam'ın karısının kafir olduğunu, Lut Aleyhisselam'ın karısının kafir olduğunu, Firavun'un karısının mümin olduğunu bize örnek olarak gösteriyor. Bu kitabın sizin için bir anlamı yok mu? Evet.
Evet, mesela yine ceza hukukuyla alakalı o insana söylenilecek olan şeyler işte zinayı suçunda rejim olayları, irtidat biraz önce konuşuldu. Uluslararası ilişkilerde işte gayrimüslimlerle ilişkiler muhtemelen buna işte gayrimüslimlerin ebedi düşman olduğu, nerede bulunursa öldürülmeleri gerektiği bir savaş hukuku anlatıldığında İşte esirlik, cariyelik, şunlar bunlar. Yani esasında hakikati arayan masum, iyi niyetli bir insanın kafası allak bullak olacak. Eğer geleneksel yapıyla o yüzleşirse, karşılaşırsa ki büyük bir ihtimalle öyle olacak. Yani bugün Müslüman ülkelerin hangisine giderse gitsin ben Müslüman olacağım dediğinde adama sunulacak şeyler, hayat bu olacak. Oysa Kur'an-ı Kerim tam da bunlarla mücadele için gelmiş. Ancak şu an bulunduğumuz nokta Kur'an-ı Kerim'in mücadeleyi başlattığı zaman dilimiyle aynı noktadayız. Ben şimdi tam burada sözü bırakıp peki Diyelim ki böyle bir kişiyi uyardık. Dedik ki ya bak geleneksel yapıyı eğer şey yaparsan başına bir süre iş alırsın. Sen sadece Allah'ın kitabına yönel. Doğruyu Allah'ın kitabından ara. Allah'ın kitabını okuyanların yanına git dediğimizde peki bu kişi neler bekliyor? Onu da Erdem Bey'e şey yapalım.
Şimdi Fatih Hoca gerçekten de işin tarihi arka planı bugüne kadar gelirken yolda görülenler, geçirdiği kazalar vesaire bunları anlattı. Benim de son söylediklerinden aklıma bir şey geldi. Şimdi bugün bir insan diyelim ki hatta işte hiç bizim toplumumuzda herhangi bir mümin Müslüman toplumun içerisinde bulunmuş olmasın. Avrupa'dan, Amerika'dan, işte Küba'dan herhangi bir yerden bir insan olsun ama temiz fıtratlı bir insan olsun. Ve bütün dinleri de araştırmış olsun. Sonunda da işte İslam'ı kabul etmeye gönül vermiş olsun. Böyle bir kararını uygulama aşamasında olsun. Sonra şunu görsün. İslam ülkeleri yani kendisine Müslüman toplum diyen toplum köleliğin kaldırılmasını 1926 Milletler Cemiyeti'ne borçlu olsun mesela. Yani sonra bu insan desin ki ya elinde Allah'ın kitabı olduğunu söyleyen bir toplum böyle bir şeyde millet 1926'yı mı beklemiş mesela? Ondan önceki süre içerisinde ne olmuş dese mesela. Yani şimdi nasıl bir insan bunun Allah'ın dini olduğuna ikna olur da gelir bu dine girmeye gönüllü olur? Girdikten sonra ortaya çıkacak zorluklar şunlar bunlar. Onlar zaten Fatih Hoca az evvel anlattı. Bunun yanı sıra Allah-u Teala va'tasimu bihablillahi cemiyan diyor. Yani hep birlikte Allah'ın ipine sarılın demesine rağmen Müslüman topluma bakıyorsunuz işte az evvel hocalarım söylediler birbirlerinin camisine gitmeyen gruplardan oluşmakta. Yine bu toplumu henüz tanıyan bir insan nasıl buraya gelsin? Şimdi böyle bir insanı ya kardeşim gel bakalım senin bu haklı olarak gördüğün ve işte kabul etmekte çekindiğin, korktuğun din aslında Allah'ın dini değil. Bu geleneksel olarak bugüne kadar gelmiş, bizim bile işte içimizde kabul etmediğimiz, yanlışlarını sürekli söylediğimiz bir kültür, bir geleneğin din haline çevrilmiş hali. Gel ben sana aslından bunu öğreteyim dediğinde nereye çağıracak? Allah'ın kitabına çağırdığını söyleyerek meal okumasını isteyecek. Veya işte kendilerini Kur'an'ı referans göstererek konuştuklarını iddia eden bir işte hepimizin bildiği bazı gruplar, cemaatler ya da hocalar bunlara çağıracak veya bunlardan biri bu kişiyi alacak. Peki bu kişi ne görecek oraya gittiği zaman? Bir kere meallere baktığında az evvel bir örneğini Abdülaziz hocamızın okuduğu ve içinden çıkılmaz, hiçbir şey anlaşılmaz, hatta böyle din mi olur dedirtecek mealler görecek. Veya bir başkası ya gel öyle değil o böyle diyenin içerisinde mesela bir gruba gittiği zaman işte önümüz Kurban Bayramı. Diyecekler ki ona ya kurban diye bir şey yok. Yani şimdi yıl olmuş 2025 millet herkes alıp bir hayvanı boğazlasa işte hayvan mı kalır bunların canı can değil mi? İşte biz zaten et yemiyor muyuz? Diye bir şeyler söyleyecek. Ama en iyisi de şunu diyecek. Diyecek ki ya tamam dinde yeri yok ama kültürel bir şeyi kesmekte de bir sıkıntı yok diyecek bunların en iyisi. Sonra bir başka meseleye sıra gelecek. Mesela açacak ben meal okuyacağım, ben tefsir okuyacağım. Bugünkü modern hocaların bu geleneği reddedenlerin asıl dini öğrenmem gereken yer olduğunu düşündüğüm için bunların meallerini okuyacağım diyecek. Bir açacak bakacak. Mealin içerisinde namaz yok. Bir başka gruba gidecek, başörtüsü diye bir şey yok. Yani her dakika insanları, daha doğrusu ateistleri Müslüman yapmaya kafayı takmış bir iki hoca çıkacaklar. Başörtüsü diye bir şey olmayan bir başörtüsünün olmadığı bir dine çağıracaklar. Sonra da bu çağırdıkları dinin Allah'ın dini olduğunu iddia edecekler. Bu zavallı çocuk da bunların söylediğine inanacak, kendisi de zannedecek ki doğru yolda. Sonra bir başka yere gidecek. Hırsızın elinin kesilmesiyle ilgili şeyi ya bugün böyle bir şeriat mı olur? Bugün böyle bir şey mi olur? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? İnsanın elini kesmek ne demek? O el kesme değildir. O insanın gücünü kesmektir. İşte işaret koymaktır. Yok şudur budur diye. İnsanların aklıyla alay eden yani bu konuları birazcık bilen, Allah'ın dininin, Allah'ın kitabının orijinal dilini birazcık bilen, biraz kafası mantığı çalışan kişilerin aklıyla alay edercesine ortaya böyle abuk subuk saçma sapan şeyler koyacak. Ve bu çocuk da kalkacak bunlara inanmıyor. Buna bakan insan der ki ya en azından işte az evvel Fatih Hoca'nın örneklerini verdiği kısımda cemaatlerde işte bunlar namaz kılıyorlar 5 vakit. Hiç değilse bunlar işte bir başörtüsü yapıyorlar, kurban kesiyorlar, hacca gidiyorlar. Şöyle burada bunlar da mesela bir yine kendisini meallerden hareket ettiğini, yani meale çağıran kişilere gittiğinizde, Kur'an'a çağıran kişilerden bir grubuna da gittiğinizde yılın her döneminde hac yapılabilmeli, işte yılın 9. ayında oruç tutulabilmeli diyen bir takım yine böyle insanın aklıyla alay eden kişilere denk gelecek.
Sen onların cehenneme git mürriyetten ellerinden mi
İşte almamak adına hani uyarıyoruz. Şimdi bunların bir kısmı, şimdi mesela az evvel Fatih Hocam şunu anlattı. Hadisleri Kur'an'ın yanında ikinci bir kaynak kabul eden bir gelenekten, bir din anlayışından gelindiğini söyledi. Peki bunların karşısında doğru olduğunu iddia eden ya da bu kişinin yöneleceği kişiler ne diyecekler? Hadislere habis diyecekler, habis. Yani bir ilim adamına ya bırakın hadisi şunu bunu. Hayatında ya belki de hani en büyük küfür olabilecek denen bir şeyi, mısrayı 1000 yıl öncesinden toprağın altından çıkarttığınız bir kişinin verdiği şeyini alıp müzeye koyuyorsunuz veya edebi araştırmalarda şurada burada referans vererek bir kaynak olarak kullanıyorsunuz. Allah'ın nebisine isnat edilerek 1000 küsur yıldır elimizde bulunan koca bir literatürün tamamını habis diye ortaya atmanın neresi ilim adamlığına, ilmi bakışa yakışır ya? Yani böyle bir bakışa tamam işte Allah'ın dini budur diyen adam ne kadar samimi veya ne kadar aklı başında bir kişi olabilir ki? Yani dolayısıyla biraz da tabii bunu bir yana koy.
Bunlar kendi sözlerini dinden sayıyor Muhammed Aleyhisselam.
Saymıyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunun yanında biraz da şimdi çuvaldızı da kendimize batıralım. Yani ben kendimi de bu hakikati arayış içerisinde olan bir kişi olarak kabul ederek söylüyorum bunu ki öyleyiz hepimiz. Biraz da kendimize batıralım. Biz ne kadar samimiyiz? Biz Allah-u Teala'nın gerçekten İslam dediği, adını İslam koyduğu yani teslim olmak, sadece teslim olmak zorunda. Amasız fakatsız teslim olmak zorunda olduğumuz emirlerine uymak işimize geliyor mu acaba? Gerçekten bunu istiyor muyuz? Mesela bu işte bu az evvel bahsettiğim kendisini Kur'an'dan konuştuğunu söyleyerek tanımlayan kişilerin cemaatlerine, o hocaların arkasına, onların yaptıkları konferanslara, televizyon, YouTube programlarına gittiğimizde onları seyreden insanlar acaba samimi olarak orada Allah'ın dinini mi arıyorlar? Yoksa acaba kendi hocaları söylüyor diye mi oradalar? Kendi hocalarının söylediğini mutlak doğru kabul eden kaç kişi var aramızda? Yani biraz da iğneyi kendimize, çuvaldızı hep başkasına batıralım da iğneyi de kendimize çevirelim. Dolayısıyla Allah-u Teala eğer biz onun dinini samimi olarak gerçeği Allah'ın indirdiğini arıyorsak bunların belki hepsinden geçebiliriz. Hepsine uğrayabiliriz ama sonunda Allah bizi mutlaka kendi doğru yoluna çıkaracaktır. İşte mesela Ankebut suresinin son ayeti Allah Teala orada buyuruyor ki ellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena. Yani bizim yollarımızda samimi olarak gayret gösterenleri biz mutlaka yollarımıza çıkaracağız buyuruyor. Bu Allah Teala'nın verdiği bir söz. Demek ki bizim burada yapmamız gereken bulduğumuz ilk şey yani mesela diyelim ki geleneksel dinden ayrıldık. Onun tersini söyleyene hemen kapılmamamız gerekiyor. Yani bugün bakıyorsunuz Kur'ancı dediğimiz ya da Kur'an'dan referansla konuştuğunu zannettiğimiz, düşündüğümüz kişilerin peşinde olanlar sırf geleneğin yanlışlarına atıf yaptı ya öyle saçma şey mi olur dediği için onun söylediğini doğru kabul ediyorlar. Kardeşim senin söylediğin ondan da saçma. Ya da saçma değil demeyelim. Senin söylediğin de Allah'ın kitabına aykırı. Şimdi ne demek hadisler habis? Şimdi ne demek hırsızın elini değil gücünü kesin? Mesela bugün bizim burada yaptığımız, bizim vakfımızın yaptığı çalışmalar dışında talak konusunu yani bir erkeğin bir kadını, eşini boşamasıyla ilgili detayları sorup öğrenebildiğiniz, bununla ilgili kalem oynatmış, yazı yazmış, buradaki detayları çalışmış herhangi bir kişi veya kurum var mı tanıdığınız, bildiğiniz, Diyanet dahil? Tam tersi Diyanet burayı arasınlar diye buraya şey gönderiyor.
Peki tamam. Kadınların boşama hakkı var mı?
Onu şimdi sıra onu da söyleyeceğim. Bütün bu şey, geleneksçisi, modernliği, Kur'ancısı, şusu busu. Kadının boşama hakkı var mı? Var diyenler de neye dayanarak bunu söylüyorlar? Ben söyleyeyim size, modern hukuka dayanarak söylüyorlar. Çünkü anlayış şudur bizde. Ya Allah'ın kitabı o zaman işte tarihseldir. Çoğu hükmü oradadır. Bugüne de bir takım şeyler söyler. Yani bu maalesef devletin dini kurumlarının bakışı da budur. İlahiyat fakültelerinin bakışı da budur. İşte tedricilik, yok tarihsellik, ya Allah'ın kitabına aykırı her ne varsa ilahiyat ilimlerini getirip batıdan aldıkları işte bu sosyal bilimler disiplinlerinin altına, içerisine, o çatının içerisine yerleştirmişlerdir. Allah'ın dinine de sanki bir sosyal bilimmiş gibi bakarlar. Yani psikoloji neyse, sosyoloji neyse ilahiyat da odur.
Yani bilim değil,
Bilim.
olgu.
Olgu. Aynen öyle. Bilim bile değil, olgu. E şimdi bu bakış açısıyla siz Allah'ın gerçek hükümlerini, dinini bulup da işte bir ilahiyat öğrencisi olarak veya o kişi, oradaki bir hocanın peşinden nasıl gideceksiniz? Nasıl olacak böyle bir şey?
Sen dersten önce bir şey yapmıştın. Diyanet'in bir kadının sorusuyla ilgili cevabını istersen bir oku.
Evet hocam.
Bak yani enteresan bir şey.
Şöyle diyor da. Bir kadın eşinden ayrı olarak 15 yıldır başka bir ülkede yaşıyor. Kocası 15 yıl boyunca hiçbir ihtiyacını karşılamıyor, arayıp sormuyor. Bu kadın kocasından dinden nasıl boşanabilir? Dinen nasıl boşanabilir diye soruyor. Diyanete sorduk. Nikahın düşmesi için kadının 62 yıldan 120 yıla kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Erkek boşamadığı takdirde kadının evlenemeyeceğini söylediler. İşin doğrusu nedir? Ya işte bu yani ya bir tarafta Fatih Hocam'ın okudukları, diğer tarafta da işte bunlar. Yani hangisini seçeceksiniz? Şimdi 62 ile 120 yıl beklesin diyen mi Allah'ın dini yani? Böyle bir şey mi?
Ya hangi kadın bu dini, Allah'ın dinini kabul
Kabul
edebilir?
eder.
Ya da hangi insan?
Tabii yani böyle bir şey
Ya
olabilir.
Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de örneğin de vererek kadınların boşama hakkını anlatmış. Muhammed Aleyhisselam defalarca uygulanmış, sahabe uygulanmış. Ya kadının boşama hakkı var. İstediği zaman hakkını kullanır. Tek şey araya hakemler girer, o kadar, başka bir şey yok, ama karar kadına aittir. Mahkeme falan yok. Ya şimdi evlenirken mahkeme, hakim mi karar veriyor ki boşanırken hakim karar versin? Ya bu gerçekten İslam'ın hukuku hayallerin ötesinde, Allah'ın tabiata koyduğu doğru kurallar şeyi, sistemidir. Ama bugün öyle bir hale getirilmiş ki tıpkı çürümüş meyveler gibi, hadi yiyin diyorlar insanlara.
Evet yani dolayısıyla bizim yapmamız gerek. Peki yani şimdi siz dediniz ki ya o tarafta da bir şey yok, bu tarafta da bir şey yok. Hangisine uyarsak uyalım biz bir şey yapamayacağız. Öyle değil işte. Allah-u Teala mutlaka sizi doğru yola yöneltir. Ama şart şu, tek bir tane şart var. Sadece Allah'ın indirdiğine teslim olmak istiyorum. Samimiyetiyle o arayışınızı yapacaksınız. Zaten orada böyle bir arayış yaptığınızda size din diye sunulanı, birisinin görüşünü hemen Allah'ın dini diye alıp şey kabul etmeden, onu sorgulayıcı olarak bu gerçekten Allah böyle mi dedi demeden kavuştuğunuz şeyde rahat edemeyeceksiniz zaten. Yarın öbür gün oradan da kopar gidersiniz. Sorgulamanız lazım, itiraz edip mesela kendisine itiraz ettirmeyen bir insanın arkasında nasıl durursunuz ya? Bir Müslüman bunu nasıl yapar mesela? Yani hoca olsun, ne olursa olsun, istediği kadar ilim sahibi olsun. Ya yani her bilenin üstünde bir başka bilen vardır diyen Allah Teala değil mi? Dolayısıyla bize düşen şey samimi bir şekilde Allah'tan isteyerek, yani Rabbim sen beni senin indirdiğin gerçek doğru dine yönlendir, yönelt diyeceksiniz de Allah Teala bu duanızı kabul etmeyecek. Böyle bir şeyin olması imkansızdır. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır.
Evet, şimdi sonuna geldik. Tabii o kadar uzun bir konu ki.
Evet maalesef hocam çok söyleyecek şey var.
Yani gerçekten eğer bu dini doğru anlatırsanız buna kimsenin karşı çıkma şansı yok. Tıpkı işte doğal yiyeceklere, doğal şeye, yapıya, ne bileyim işte bütün bozulmamış doğal sistemlere hiç kimse karşı çıkamaz. Herkes onu ister, onu arzu eder. Ama bozulmuş olan şeyler olduğu zaman da herkes ondan haklı olarak kaçar. Onun için bize düşen bu dinin doğallığını asla bozmadan Allah ne diyorsa o diyerek anlatmaktır. Yani bizim burada yaptığımız faaliyetlerde hemen her kesimde çok şeylerimiz var. Ben de kısaca şunu söyleyeyim. Mesela Roma'da Katolik Kilisesi'nde yapılan bir toplantıda Avrupa'nın bütün üniversitelerine haber göndermişler. İşte Abdülaziz Bayındır burada konuşacak. Gelin sorularınızı sorun. Ya bu Katolik Kilisesi'nde bu olur mu? Ama Almanlar bunu şey yapmışlar. Çünkü orada farklı bir yapı vardı o zaman. Şimdi o yapı devam ediyor mu bilmiyorum. Ama kendi içlerinde de bir ayrışma vardı. Neyse işin o tarafı ayrı. Şeyde 3 saat ayırmışlardı. Neredeyse 8 saate kadar sürdü. Gelenler sorularını soruyorlar. Hiçbir tanesi lüzumsuz soru sormadı üniversiteden gelen hocalar. Hepsi böyle gayet güzel sorular sordu. Cevaplarını Kur'an-ı Kerim'den verdim. Birçoğunun önünde de Kur'an vardı. Açıp bakıyorlar. Acaba bu adamın dediği doğru mu? Aynen sen az önce söylediğin gibi. Bakıyorlar. Ha, hemen bir başka soruya. Hemen bir başka soruya. Bir tek itiraz hatırlamıyorum. Dolayısıyla en büyük sorumluluk bizde. Biz önce ben Müslümanım diyenlere doğru dini anlatacaklar. Sonra da bütün insanlara. Önce sonrası yok yani. Allah'ın bütün kulları. Sen Allah'ın kulu musun? Bitti. Benim için önemli olan odur. Bunu yapmamız lazım. Allahü Teala doğru dini çok iyi anlamamızı, kafamıza yerleştirmemizi, kitabını çok iyi bir şekilde özümsememizi ve bütün insanlara en doğru şekilde anlatmamızı hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.